Ayrım 5.
Silahhanedeki katip söze başlarken ikinci kütüğe baktığını bildirmiş ve bulduklarını açıklamadan önce biraz daha para sızdırmıştı onlardan. Para ödendikten sonra da seyyafın adının orada bulunmadığını söylemiş. Hemen ardından da alçak sesle en ağır suçları kapsayan üçüncü bir kütük daha bulunduğunu öğrendiğini ama çok üst düzeyden iki kişiye para yedirmeden bu kütüğe bakmanın olanaksız olduğunu eklemiş. Bu iş içinde 160 para istemiş. Sonra da yüce gönüllülük göstererek ziyaretçilerin üstünde kalan 148 paraya razı olmuş ve bir daha böyle tedbirsiz davranırlarsa onları hiç kabul etmemekle tehdit etmiş. 9 Kasım 65. Bugün olanlar bir an önce bu kenti terk etme arzusunu doğuruyor içimde. Marta da bunu yapmamız için yalvarıyor. Ama nereye gitmek için? Şu lanet olası ferman olmadan Cübeyle geri dönemez ve yalnızca burada Konstantinopolis'te onu elde etme umudu var. Dünkü gibi girişimlerimizi sürdürmek üzere saraya gitmiştik. Dünkü gibi ben yine kahveye yerleşmiştim. Hatem ve tepeden tırnağa karalar giyilmiş dul, bir davacılar kalabalığıyla birlikte Yeniçeriler avlusu da denilen birinci avluya girmişlerdi. Dünkü gibi 3-4 saat beklemeyi göze almıştım ama bu beni hiç tasalandırmıyordu. Çünkü kahveci çok sıcak karşılıyordu artık beni. Kandiye kökenli bir Rum'du kahveci ve bir Cenevizli'yi konuk etmekten çok mutlu olduğunu, böylece birlikte Venediklilerin kötülüğünden istediğimiz kadar söz edebileceğimizi yineleyip duruyordu. Bana hiçbir şey yapmamıştır Venedikliler ama babam her zaman onları lanetlememiz gerektiğini söylerdi ve anısına saygılı olmak için bunu değiştirmemem gerek. Kahvecinin onlardan hoşlanmamak için çok daha önemli gerekçeleri vardı. Açıkça pek bir şey söylemedi ama yaptığı araştırmalardan bir Venediklinin annesini ayarttığını, sonra da bırakıp gittiğini, kadının üzüntüden ve utançtan öldüğünü, onun da kendi öz kanına karşı nefret içine büyütüldüğünü anlar gibi oldum. İtalyanca ve Türkçe sözcüklerle karışık bir Rumca konuşuyor, arada müşterilerin siparişleriyle kesilen uzun sohbetlere girişiyoruz onunla. Müşteriler çoğunlukla çok genç yeniçeriler. Kahvelerini bineklerin üstünde kafalarına dikiyor, sonra da boş fincanı havaya fırlatıveriyorlar. Adamımız kahkahalar arasında fincanı yakalamaya çabalıyor, onların önünde eğlenmiş görünüyor. Ama uzaklaştıklarında parmaklarını çaprazlayıp Rumca bir beddua mırıldanıyor. Bugün çok uzun konuşmadık. Yarım saat sonra Hatem ve Marta benizleri solmuş, titreyerek geri geldiler. Onları oturttum, yudum yudum soğuk sular içirdim, sonra da başlarına gelenleri dinledim. Birinci avluyu geçmişler, bir kez daha kubbe altına gitmek üzere ikinci avluya doğru yürüyorlarmış ki, iki avluyu ayıran Bab-ü-Saade'nin yanı başında alışılmadık bir kalabalık görmüşler. Bir taşın üstünde kesik bir baş varmış. Marta bakışlarını kaçırmış ama Hatem duraksamadan yaklaşmış. Bak demiş ona, tanıdın mı? Marta da bakmak zorunda kalmış. Adalet Kulesi'ndeki katipmiş bu. Geçen perşembe kubbe altında görmeye gittikleri ve onlara bir sonraki perşembe gelmelerini söyleyen katip. Bu cezaya neden çarptırıldığını öğrenmek istemişler ama sormaya cesaret edememişler. Birbirlerine destek olarak ve şaşkınlıklarının idam edilen adamla olası bir suç ortaklığı gibi yorumlanmaması için yüzlerini gizleyerek çıkışa doğru yönelmişler. Bir daha bu saraya adımımı atmam, dedi Marta, bizi Galata'ya doğru götüren kayıkta. Onu korkutmamak için karşı çıkmadım. Ne var ki alması gerekiyor şu lanet olası kağıdı. 10 Kasım Marta'nın gözlerinden kesik başın görüntüsünü uzaklaştırmak için kentte biraz gezdirdim onu. Kervanla Afyon Karahisar'dan ayrılırken Meymun bana evinde kalmayı düşündüğü kuzenlerinden birinin adresini bırakmıştı. Kendi kendime gidip ondan haber sormanın zamanıdır dedim. Biraz zor buldum evi, oysa Galata'daydı ve bizim kaldığımız yerden bir iki sokak ötedeydi. Kapıyı çaldım, bir süre sonra adamın biri gelip kapıyı araladı ve içeri davet etmeden önce 3-4 soru sordu bize. Sonunda kapıdan çekilmeye karar verip bir iki soğuk terbiye sözcüğü söylediğinde evine adım atmamaya çoktan yemin etmiştim içimden. Biraz ısrar etti ama benim için iş bitmişti. Yalnız ondan Meymun'un Konstantinopolis'te sadece bir iki gün kaldığını ve nereye gittiğini söylemeden ayrıldığını öğrendim. Belki de kuzeni bunu bilmeye layık görmedi beni. Her olasılığa karşı adresimi bıraktım. Barinelli'ninkini demek istiyorum. Biz yola çıkmadan arkadaşım geri dönebilirdi ve ben bir kez daha haber almak üzere bu pek konuksever olmayan adamın evine gelmek istemiyordum. Sonra Haliç'ten karşıya geçerek kente gittik ve Marta benim ısrarım üstüne iki güzel kumaş satın aldı. Biri kara ama üstü simişli, öbürü ise gök mavisi yıldızlarla kaplı ham ipekten. Bana geceyi ve şafağı armağan ettin dedi. İnsanların ortasında olmasaydı kollarımı alırdım onu. Yeni Baharat Çarşısı'na henüz birkaç aydır oraya yerleşmiş ama şimdiden Konstantinopolis'in en güzel koku dükkanlarından birine sahip olan bir Cenevizli ile karşılaştım. Atalarımın kentine hiç ayak basmamış olsam da ara sıra saygı duyulan, gözü pek ve zengin bir yurttaşımla karşılaştığımda gurur duymaktan kendimi alamam. Martha için bir hanımefendinin sürünebileceği en etkileyici kokuyu hazırlamasını istedim ondan. Açıkça söylemeden karım ya da nişanlım olduğunu ima ettim. Adam dükkanın arkasındaki bölüme kapandı ve öğlen uykusuna yatacak bir paşa gibi göbekli, koyu yeşil, çok gösterişli bir şişeyle geri döndü. Sarı sabır, menekşe, afyon ve çifte amber kokusu saçılıyordu şişeden. Cenevizli'ye borcumu sorduğumda hiçbir şey istemiyormuş gibi yaptı ama yalnızca bir tüccar nezaketiydi bu. Sonunda kulağıma bir fiyat söyledi. Martha'nın verdiğim armağan karşısında büyülenen gözlerini görmeseydim, bütünüyle mantık dışı gelebilirdi bu fiyat bana. Biraz kendini beğenmişlik değil mi bu cömert nişanlı oyunu? Bir Fatih edasıyla durmaksızın kesenin ağzını açmam, fiyatını sormadan siparişler vermem. Olsun, ne önemi var, ben mutluyum, o mutlu ve kendini beğenmişliğimden utanmıyorum. Dönerken bir Galata terzihanesinde Martha'nın ölçülerini aldırmak üzere durduk. Sonra da dükkanın girişinde zarif iskarpinler sergileyen bir ayakkabıcıda. Martha her seferinde karşı çıkıyor, sonra da söz dinlemeyeceğimi bildiği için boyun eğiyordu. Kuşkusuz yasal eşi değildim onun ama daha şimdiden öbüründen fazla kocası olmuştum. Ve yükümlülüğümün tüm görevlerini hepsi birer ayrıcalıkmış gibi yerine getiriyordum. Soyduğu kadını giydirmek, sarıldığına güzel kokular sürmek erkeğe düşen bir görevdir. Adımlarına katılan o kırılgan adımı hayatı pahasına korumak nasıl görevi ise. Sevdalı bir delikanlı gibi konuşmaya başladım şimdi de. Bu akşamlık kalemi bırakmanın ve parıldayan yaramaz mürekkebi üflemenin zamanı geldi. 14 Kasım. 4 gündür korkularını engellemesi ve yeniden saraya gitmesi için Martha'ya ısrar üstüne ısrar ediyorum. Ancak bugün kabul ettirebildim. Böylece Hatem'i de alarak yola çıktık. Haliç'ten karşıya geçtik. Bir şemsiyeyle ara ara yağan yağmurdan korunarak yürüdük. Onu oyalamak için neşeli bir edayla şundan bundan söz ediyor, çevredeki güzel evleri, yoldan geçenlerin tuhaf giysilerini gösteriyordum. Karşılıklı göz kırpıyorduk birbirimize, ansızın gülmemek için. Sarayı çevreleyen duvara kadar böyle sürdü bu. Ama orada yüzü karardı ve artık yumuşatamaz oldum çizgilerini. Eskisi gibi kandiyeli kahvecimde kaldım ben ve dul her adımda geri dönüp bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi bana veda bakışları fırlatarak Baba Ali'ye doğru yola çıktı. Yüreğimi paralıyordu bu bakışlar ama özgür olmamız ve birbirimizi sevebilmemiz için şu lanet olası fermanı alması gerekiyordu. Olduğundan daha katı göründüm bu yüzden ve gidip kapıdan girmesi için elimde işaret ettim ona. Yapamadı. Her adımda biraz daha titriyor ve yavaşlıyordu. İyi yürekli Hatem istediği kadar destek olsun, alçak sesle yüreklendirsin, bacakları bedenini taşımıyordu artık. Hatem de neredeyse sürükleyerek bana doğru geri getirmek zorunda kaldı onu. Gözleri yaş içindeydi, yıkılmıştı ve böylesine zayıflık gösterdiği için iki hıçkırık arasında özür diliyordu benden. Kapıya her yaklaştığımda kesik başı görür gibi oluyorum ve tükürüğümü yutmayı bile beceremiyorum. Elimden geldiğince teselli ettim onu. Hatem bu durumda hala gitmesi gerekip gerekmediğini sordum. Biraz düşündükten sonra yalnızca silahhanedeki katibe gidip üçüncü kütükte ne bulduğunu sormasını, sonra da hemen geri gelmesini söyledim. O da söyleneni yaptı. Ve görevlinin yanıtı tam da korktuğum gibi oldu. Üçüncü kütükte de bir şey yok ama dördüncü bir kütük daha olduğunu öğrendim. Çabası için bir yarım kuruş daha istemiş, bizim felaketimiz düzenli bir gelir olmuştu bu yürek karartıcı adama. Oradan öylesine cesaretimiz kırılmış, öylesine bitkin ayrıldık ki tüm dönüş yolu boyunca üç kelime bile konuşmadık aramızda. Ne yapmalı şimdi? En iyisi bırakalım gece kaygılarımı sakinleştirsin, uyumayı başarabilirsem eğer. 15 Kasım. Gece sorunuma hiçbir çözüm getirmeyince ben de kaygılarımı dinde sakinleştirmek istedim. Ama şimdiden biraz pişmanım buna. İnsan öyle rastgele dinsiz olamayacağı gibi rastgele dindar da olamıyor. Yüce Tanrı bile sıkılmış olmalı benim böyle sağımın solumun belli olmamasından. Bu pazar sabahı Pera'daki kiliseye gittiğimde ayinden sonra Peder Toma'ya güne çıkartmak istedim. O da önemli bir şeyler olduğunu düşünerek çevresini saran dindarlar kalabalığından özür diledi ve beni günah çıkartma hücresine doğru sürükledi. Martha ile ve kendimle ilgili çok acemice anlattıklarımı dinledi. Günahlarımı bağışlamadan önce karım olmadığı sürece bu kişiden uzak durmamı istedi. Sonra da beni kınayacağına içimi rahatlatan güzel sözler söyledi. Bu sözleri anımsayacağım ama sözümü tutacağımdan emin değilim. Ayinin başlangıcında günah çıkartmaya hiç de niyetli değildim. Yarı karanlık ve günlük dumanları arasında görkemli sivri kemerlerin altında diz çökmüş sıkıntılarımı kafamdan geçiriyordum ki birden içimden geldi. Beni buna itenin bir dindarlık nöbetinden çok bir umutsuzluk nöbeti olduğunu sanıyorum. Hepsi de benimle birlikte kiliseye gelen yeğenlerim, yardımcım ve Martha uzun süre beklemek zorunda kaldılar. Düşünmüş olsaydım günah çıkartmayı erteler ve yalnız giderdim. Çok ender günah çıkartırım ve Cübeyl'de herkes bilir bunu. Papazla iyi geçinmek için ona ara sıra eski bir dua kitabı armağan ederim. O da az günah işlediğimi inanmış görünür. Dolayısıyla bugünkü hareketim herkesin önünde yapılan bir günah çıkartmaya eşdeğerdi. Dışarı çıktığımda benimkilerin tavrında açıkça gördüm bunu. Hatem'in kih kih gülen gözleri, yeğenlerimin kah beni kınayan, kah benden kaçan gözleri ve özellikle de Marta'nın hain diye bağıran gözleri. Bildiğim kadarıyla o günah çıkartmadı. Eve geldiğimizde hepsini çok tumturaklı bir tavırla çevreme toplama gereğini hissettim. Onlara Marta ilk evliliğinden aklanma belgesini alır almaz onunla evlenme niyetinde olduğumu ve bunu papaza açıkladığımı söyledim. Eğer şansımız var da dulluğu önümüzdeki günlerde resmen doğrulanırsa burada Konstantinopolis'te evleneceğimizi pek de inanmadan ekledim sözlerime. Sizler benim çocuklarım gibisiniz. Marta'yı kendi anneniz gibi sevip saymanızı istiyorum. Hatem önce benim elimi öptü, sonra da müstakbel eşiminkini. Habib ikimize de öyle bir coşkuyla sarılıp öptü ki yüreğim yağ bağladı. Marta onu uzun süre göğsüne bastırdı ve bu kez yemin ederim en ufak bir kıskançlık duymadım. Şimdiye dek hiçbir zaman birbirlerine bu denli yakın durmadıklarından eminim artık. Bume'ye gelince o da gelip öptü bizi, kendi tarzında daha kaçamak, daha gizemli bir edayla. Hiçbir zaman anlayamayacağımız düşüncelere dalmış gibiydi. Bu beklenmedik karmaşanın yeni bir işaret olduğunu, zamanın sonundan önce ruhlarda meydana gelen sayısız karışıklıktan biri olduğunu düşünüyordu belki de. Bu akşam odamda tek başıma bu satırları yazarken küçük bir pişmanlık sızısı var içimde. Bugünü baştan yaşayabilseydim başka türlü yaşardım. Ne günah çıkartırdım, ne de o tumturaklı açıklamayı yapardım. Neyse, olan oldu artık. Yaşamını hiçbir zaman bir tepenin üstünden seyredemiyor insan. 16 Kasım. Uyandığımda pişmanlıklarım aynen sürüyordu. Onları dindirmek için günah çıkartmanın beni bunaltıcı bir yükten kurtardığını söyledim kendi kendime. Doğru değildi bu oysa. Tensel eylem ancak kilisede diz çöktüğüm an omuzlarımda ağırlığını hissettirmişti, daha önce değil. Daha önce cuma günü olanlara günah demiyordum ve şu an böyle dediğim için kızıyorum kendime. Günah çıkartma hücresine bir yükten kurtulmak istemiştim belki ama tersine daha da ağırlaştı yüküm. Üstelik bana kaygı veren sorular olduğu gibi duruyor. Nereye gitmeli şimdi? Benimkileri nereye götürmeliyim? Marta'ya ne önermeliyim? Evet, ne yapmalıyım? Hatem gelip ona göre en az kötü çözümün görevlinin birinden iyi bir para karşılığında Marta'nın kocasının idam edildiğini bildiren sahte bir belge almak olduğunu söyledi. Öneriyi dürüst bir adamın yapması gerektiği gibi öfkeli bir edayla geri çevirmedim. Hala saflığa, adalete ya da masumluğa inanmayacak kadar çok saç ağarttım bu yeryüzünde. Ve doğruyu söylemek gerekirse insanı özgür bırakan sahte bir belgeye, boyunduruk altına alan gerçek bir belgeden daha çok saygı göstermeye yatkınım ben. Ama düşündükten sonra hayır dedim, çözümü çok akıllıca bulmadım. Cübeyle geri dönüp sahte olduğunu bildiğim bir kağıdın tanıklığıyla kilisede evlenmek mi? Ve ömrümün geri kalanını ansızın kapının açılmasını ve karısıyla yaşayabilmek için ölmeden gömdüğüm adamın içeri girmesini bekleyerek geçirmek mi? Hayır, bunu göze alamazdım. 17 Kasım. Bu salı tasalarımdan uzaklaşıp oyalanmak için en çok tat aldığım uğraşlardan birine ayırdım günümü. Tek başıma kentin sokaklarına vuracak ve bir gün süreyle sahaflar çarşısına kendimi unutacaktım. Ama Süleymaniye Camisi yakınlarında ne aradığımı soran bir satıcıya safça Mazandarani'nin adını söylediğimde adam kaşlarını çattı. Hemen sesimi alçaltmam için işaret etti. Başka kimsenin beni duymadığından emin olduktan sonra da içeri çağırdı. Ve tanıksız konuşabilmemiz için oğluna dışarı çıkmasını buyurdu. Yalnız kaldıktan sonra bile konuşmasını o kadar alçak sesle sürdürdü ki onu duymak için sürekli bir çaba harcamam gerekiyordu. Ona göre kısa süre önce kıyamet gününün çok yakın olduğunu bildiren kimi kehanetler en tepedeki yetkililerin kulağına gitmişti. Bir müneccim tüm masaların kısa süre sonra ters döneceğini, tüm sofraların kalkacağını, en büyük sarıkların onları taşıyan kafalarla birlikte yerlerde yuvarlanacağını, tüm sarayların içinde oturanların üstüne yıkılacağını söylemişti sadrazama. Bu söylentilerin paniğe ya da ayaklanmaya neden olmaması için zamanın sonunun yakın olduğunu bildiren tüm kitapların toplanması ve yok edilmesi buyruğu verilmişti. Onları kopya eden, satan, yayan ya da yorumlayanlar en ağır cezalara çarptırılıyordu. Bütün bunların son derece gizli olup bittiğini söyledi iyi yürekli satıcı ve bir komşunun kapalı dükkanını gösterdi. Adam yakalanmış, işkence görmüş ve kardeşleri gidip başına neler geldiğini sormaya bile cesaret edememişlerdi. Zahmete girip beni tehlikeden haberdar ettiği ve böylelikle kökenime karşı bana güvendiği için sonsuz bir gönül borcu duyuyordum bu meslektaşıma. Ama belki de daha çok kökenim nedeniyle güven duymuştu bana. Eğer yetkililer onu denemek ya da gözetlemek isteselerdi, bir cenevizli yollamazlardı herhalde. Bugün öğrendiklerim hem Halep'te başıma gelenleri hem de önlerinde 100. adı andığım zaman Trablus'taki sahafların gösterdiği alışılmadık tepkiyi aydınlatıyor. daha ağzı sıkı, daha dikkatli davranmam ve özellikle dudaklarımın ucunda bu kitabın adıyla kitapçılarda dolaşmamam gerekiyor. Gerekiyor, evet, bugün böyle diyorum kendi kendime ama bu akıllıca tutumu uzun zaman sürdürebileceğimden emin değilim. Bu iyi adamın söyledikleri beni tedbirli olmaya itiyor ama aynı zamanda bana meydan okumaktan vazgeçmeyen bu lanetli kitap konusundaki merakımı da alevlendiriyor. 18 Kasım. Bugün de gece olana kadar sahaflarda dolaştım. Baktım, gözledim, karıştırdım ama 100. ad üstüne hiçbir bilgi edinemedim. Bir iki kitap aldım, özellikle de uzun zamandır aradığım ender bir yapıtı. İn Vahşiye'ye ait olduğu söylenen gizli alfabeler bilgisini satın aldım. Bilenler dışında kimsenin okuyamadığı onlarca değişik yazı var içinde. Ona daha önce sahip olabilseydim bu günlüğü tutmak için ondan esinlenebilirdim. Ama artık geç, artık kendi alışkanlıklarım var benim, kendi kılıp değiştirme biçimim var ve bundan sonra onları değiştiremem. 27 Kasım 1665 Cuma günü yazıldı. Hiç nedeni yokken uzun bir kabus haftası geçirdim ve korkusu kemiklerime işledi. Ama yola çıkmayı reddediyorum. Yenilmiş, aldatılmış, aşağılanmış bir biçimde alıp başımı gitmeyi reddediyorum. Gereğinden fazla kalmayacağım Konstantinopolis'te ama başıma gelenler için özür dilenmedikçe gitmeyeceğim. Felaketim ayın 19'u Perşembe günü Bume sonunda 100. adın bir kopyasını elinde bulunduran koleksiyoncunun adını öğrendiğini söylediğinde başladı. Oysa yeğenimin bu kitabı aramasını yasaklamıştım ama biraz fazla yumuşak bir edayla yapmış olmalıydım bunu. Ve o gün biraz azarlasam da öğrendikleri konusunda onu sorgulamaktan kendimi alamadım. Söz konusu koleksiyoncu tanımadığım biri değildi. Eflaklı bir soylu, Mircea adında bir voyvodaydı bu adam. Sarayında tüm imparatorluğun en güzel kütüphanelerinden birini oluşturmuştu. Ve çok zaman önce babama ikonalarla bezeli ve olağanüstü güzellikle teshipli, parşömen üstüne yazma bir mezmurlar kitabını satın almak üzere bir adamını göndermişti. Gidip kendimi tanıtırsam bu alışverişi anımsar ve Mazandarani'nin kitabının bir kopyasının elinde bulunup bulunmadığını bana söyler dedim kendi kendime. İkindi üstü insanların öğle uykusundan uyandığı bir saatte gittik Voyvodar'ın oturduğu yere. Bu meyle ben yalnız ve cenevizli giysiler içindeydik. Konuşmayı benim yönlendirmeme izin vermesi konusunda yeğenime söz verdirmiştim daha önce. Ziyaretine gittiğimiz adamı daha girer girmez hem gerçekliği hem de içeriği kuşkulu bir yapıt üstüne sorular sorarak kızdırmak istemiyordum. Biraz dolaylı bir yerden girmek gerekiyordu konuya. Eflak Voyvodası'nın çevredeki Türk evleri arasından görkemli yükselen sarayı biraz haksızca taşıyordu bu saray nitelemesini ve kuşkusuz mimarisinden çok içinde oturanın özelliğinden alıyordu bu nitelemeyi. 12 kez büyütülmüş bir kunduracı evi diyebilirdiniz buna. Ya da aynı kişi tarafından satın alınmış ve birleştirilmiş 12 kunduracı evi. Altta sağır ya da neredeyse sağır duvarlar, birinci katta ahşap cumbalar ve koyu renk kafesler. Ama herkes saray diyor bu yapıya, o kadar ki çevresindeki küçük sokaklar yumağı onun adını taşıyor artık. Kunduracılardan söz ettim çünkü burası bir kunduracılar mahallesi. Kunduracılar, sahtiyancılar ve koleksiyoncumuzun en devamlı müşterilerinden olduğunu tahmin ettiğim ünlü ciltçiler var çevrede. Kapıda altında bir kılıç ve bir piştol seçilen uzun yeşil ipekten bir ceket giymiş, eflaklı bir partizan tarafından karşılandık. Adımızı ve mesleğimizi söyler söylemez neden geldiğimizi belirtmeye gerek kalmadan, duvarları tek kapısının üstüne de kitaplarla kaplı küçük bir çalışma odasına alındık. Baldassare Embriaco demiştim, antika ve eski kitap tüccarı ve yeğenim Cabir. Mesleğimin burada her kapıyı açacak şaşmaz bir büyülü sözcük olacağını tahmin ediyordum. Voyvoda az sonra yanımıza geldi, arkasında birincisi gibi giyimdi, eli kılıcının siperinde başka bir partizan vardı. Neye benzediğimizi gördükten sonra efendisi ona rahatça gidebileceğini işaret etti ve karşımızda bir divana oturdu. Hemen ardından bir hizmetçi hepimize kahve ve şerbet getirdi. Her şeyi bir sehpanın üstüne bıraktı ve kapıyı kapayarak çıktı. Nazik ev sahibimiz yolculuk yorgunlukları üstüne sorular sorarak başladı konuşmaya. Sonra da nedenlerini sormadan ziyaretimizden onur duyduğunu belirtti. İyice yaşlı, 70'ine yakın görünen ince bir adam, zayıf yüzü, beyaz bir çember sakalla çevrili. Adamlarından daha gösterişsiz giyimliydi. Yalnızca uzun, işlemeli beyaz bir gömlek ve aynı kumaştan bir pantolon giymişti. İtalyanca konuşuyordu ve sayısız sürgün yılları sırasında zamanının bir bölümünü Floransa'da, Grand Duke Ferdinand'ın sarayında geçirdiğini, sonra da Katolik olmaya zorlandığı için orayı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Uzun uzun Medici'lerin inceliğini ve cömertliğini övdü. Sonra da bugünkü zayıflıklarının üzüntüyle söz etti. Güzel şeyleri sevmeyi onların yanında öğrenmiş ve servetini prenslik entrikaları yerine eski kitaplara sahip olmak için kullanmaya orada karar vermişti. Ama gerek Eflak'ta gerekse Viyana'da birçok insan benim hala komplolar hazırladığımı ve kitaplarımın bir şaşırtmacı olduğunu sanıyor. Oysa bu deriden yaratıklar gece gündüz kafamı meşgul ediyorlar. Bir kitabın varlığını keşfetmek, bir ülkeden öbürüne izini sürmek, sonunda kuşatmak, almak, ona sahip olmak, sırlarını itiraf ettirmek üzere onunla yalnız kalmak, sonra da evimde ona layık bir yer bulmak, işte benim tüm savaşlarım, fetihlerim. Ve hiçbir şey şu çalışma odasında bu işten anlayan kişilerle söyleşmekten daha büyük bir keyif veremez bana. Yaptığı bunca sevimli girişten sonra evine gelmemin nedenini uygun sözcükleri seçerek açıklayabilecek duruma gelmiş hissediyordum kendimi. Zat-ı halinizdeki tutku bende de var ama daha az övgüye değer bir biçimde. Çünkü sizin nesnelere duyduğunuz aşkla yaptığınız şeyi ben ticaret gerekleriyle yapıyorum. Bir kitap aradığında çoğu kez onu ısmarlayan birine satmak içindir bu. Yalnızca bu Konstantinopolis yolculuğunda başka bir nedenim oldu. Pek de alışık olmadığım ve soranları açıklamaktan çekindiğim bir neden. Ama siz bana benden çok sizin düzeyinize yaraşır bir konukseverlik gösterdiniz. Siz gerçek bir koleksiyoncu, bir bilgi insanısınız. Bu nedenle hiçbir dolambaca başvurmadan konuşacağım sizinle. Gerçekten de hiç hazırlanmadığım bir biçimde konuşmaya giriştim. Hiçbir hileye başvurmadan, sözü dolandırmadan 1666 yılında ortaya çıkacak canavarla ilgili kehanetlerden, Mazandarani'nin kitabından, yaşlı İdris'in onu bana teslim ettiği koşullardan söz ettim. Onu nasıl Marmontel'e bırakmak zorunda kaldığımı ve şövalyenin denizde başına gelenleri anlattım. Bu sonuncu noktada Voivoda olanları öğrendiğini gösterircesine başını salladı. Geri kalanına hiçbir tepki vermedi ama benden sonra sözü aldığında gelecek yılla ilgili değişik kehanetlerin kulağına geldiğini söyledi. Ve benim kısa kesme kaygısıyla adını vermediğim Rus din kitabından da söz etti. Bu kitabın bende doğrudan doğruya Patrick Nikon'un gönderdiği bir nüshası var. Bir zamanlar gençliğimde Nijni Novgorod'da tanımıştım onu. İtiraf etmeliyim ki insanın kafasını karıştıran bir yapıt. Yüzüncü ada gelince gerçekten de 7 ya da 8 yıl önce onu bana sattılar. Ama pek önem vermedim bu kitaba. Satıcı bile büyük olasılıkla bir sahte olduğunu itiraf etmişti. Yalnızca merak nedeniyle almıştım. Koleksiyoncuların karşılaştıklarında üstünde konuşmayı sevdikleri kitaplardan biri olduğu için. Avcıların sofrada söz etmekten hoşlandığı o efsanevi hayvanlar gibi bir şeydi. Sırf kendini beğenmişlikten sakladım onu. Hiçbir zaman derinliklerine dalmayı düşünmedim. Zaten Arapçayı çok az bildiğim için bir tercüman olmadan okumam olanaksızdı. Peki ondan ayrıldınız mı diye sordum, yürek çarpıntımın dilimi titretmesini engellemeye çalışarak. Hayır, hiçbir zaman bir kitaptan ayrılmam. Çoktandır gözüme ilişmedi ama buralarda olmalı, belki ikinci katta başka Arapça kağıtlarla birlikte. O sırada aklıma bir düşünce geldi. Uygun biçimde sunmak için kafamın içinde evirip çeviriyordum ki öğütlerimi hiçe sayan yeğenim sözü ağzımdan aldı. İsterseniz bu kitabı İtalyanca'ya ya da Rumca'ya çevirebilirim sizin için. Hemen kınayan bir bakış fırlattım ona. Önerisi saçma olduğu için değil. Çünkü ben de böyle bir şeyler önerecektim araya girişinde. Önceki konuşmamızdan farklı, sert bir eda olduğu için. Ev sahibimizin diklenmesinden korkuyordum ve gözlerinden vereceği yanıt konusunda biraz duraksadığını hissettim. Yerimde duramıyordum. Ben olsaydım başka türlü götürürdüm işi. Voivoda Bune'ye küçümseyici bir gülümsemeyle baktı. Öneriniz için size teşekkür ederim ama tanıdığım bir Rum keşiş var, Arapçayı çok iyi okuyor ve böyle bir kitabı çevirip güzel bir el yazısıyla yazmak için gereken sabrı gösterebilecek biri. Benim yaşımda bir adam bu. Gençler böyle çalışmalar için fazla sabırsız oluyorlar. Ama siz ikiniz 100. at kitabına şöyle bir göz atmak ve 1-2 satırını kopya etmek isterseniz onu size getirebilirim. Bu çalışma odasından çıkmaması koşuluyla. Size minnettar kalırız. Kalktı çıktı ve kapıyı arkasından kapadı. Bana söz verdiğin gibi sussaydın daha iyi ederdin dedim yeğenime. Sen ağzını açar açmaz kısa kesti konuşmayı. Şimdi de bize koşuluyla deme hakkını görüyor kendinde. Ama kitabı bize getirecek. Önemli olan da bu. Bu yolculuğu onun için yaptık biz. Neyi okuyacak zamanımız olacak? En azından bizim elimizde olana benzeyip benzemediğini doğrulayabiliriz. Ayrıca öncelikle neyi arayacağımı çok iyi biliyorum ben. Biz böyle tartışırken dışarıdan bağırmalar ve koşan insanların ayak sesleri duyuldu. Bu ne gidip neler döndüğünü anlamak üzere ayağa kalktı ama ben tersledim onu. Otur oturduğun yerde ve bir prensin konağında olduğunu unutma. Çığlıklar çalışma odasından uzaklaştı. 1 dakika sonra da yeniden yaklaştı. Aynı anda odanın duvarlarını titreten sert darbeler duyuluyordu. Ve endişe verici bir koku. Dayanamayıp kapıyı açtım ve ben de bağırdım. Duvarlar ve hallar ateş almıştı. Kapkara bir duman evi dolduruyordu. Ellerinde su kovalarıyla erkekler kadınlar bağıra çağıra bir o yana bir bu yana koşuyorlardı. Tam çıkmak üzereyken Bume'ye doğru döndüm ve hala yerinde oturduğunu gördüm. Oturmayı sürdürelim dedi alaylı bir edayla. Bir prensin konağındayız şu anda. Küstah, bir tokat aşk ettim suratına. Hem şu an söylediği şey için hem de şimdiye dek içime attığım başka birçok şey için. O sırada duman odaya dolmaya ve bizi öksürtmeye başlamıştı. Üç kez alev engellerinden geçerek çıkışa doğru koştuk. Canımızı kurtarıp ellerimizle yüzlerimize küçük yanıklarla kendimizi sokakta bulduğumuzda bir soluk almaya zaman kalmadan çok daha ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldık. Neredeyse yaşamımızı yitirmemize neden olacak bir yanlış anlama yüzünden. Yüzlerce mahalleli yangını seyretmek üzere oraya toplanmıştı. O sırada geldiğimizde bize kapıyı açan muhafız eliyle bizi gösterdi. Efendisine ya da başka bir muhafıza artık evde olmadığımızı ve kendimizi kurtarabildiğimizi anlatmak istiyordu bu hareketle. Ama çevredeki işsiz güçsüz takımı bu hareketi bambaşka bir anlama çekti. Felakete bizim neden olduğumuzu ve muhafızın suçluları gösterdiğini sanan bu insanlar bize taş atmaya başladılar. Atılanlardan korunmak için koşmak zorunda kaldık. Bu da yangını çıkaranların biz olduğumuzu ve suçu işledikten sonra kaçmaya çalıştığımızı kanıtlar gibi göründü. Ellerinde sopalar, bıçaklar, kunduracı falçatalarıyla peşimize atıldılar. Artık onları sakinleştirmek için durmamız söz konusu bile değildi. Ama koştukça daha çok korkmuş görünüyorduk. Arkamızdakiler de daha çok kuduruyor ve sayıları gitgide artıyordu. Şimdi artık tüm bir mahalle koşuyordu peşimizden. Çok uzağa gidemeyecektik. Bir iki adım sonra bizi yakalayacaklardı ve soluklarını ensemde hissediyordum sanki. Ansızın önünde iki yeniçeri belirdi. Sıradan bir zaman olsaydı uzun sarkık tüylü başlıklarını görür görmez solumdaki ya da sağımdaki ilk sokağa atardım kendimi onlarla karşılaşmamak için. Ama o an onları bize Tanrı göndermişti. Bir kunduracı dükkanının önünde duruyorlardı. Şaşkınlıkla gürültünün geldiği yere doğru dönmüş ve ellerini kılıçlarının siperine koymuşlardı. Aman aman diye bağırdım, canımızı kurtarın demekti bu ve bu annesinin kollarını atlayan çocuk gibi birinin kollarını atıldım. Bir bakışta yeğenimin de aynı hareketi yaptığından emin oldum. Askerler birbirlerine baktılar, sonra da güçlü bir hareketle bizi arkalarına çekerek bu kez onlar kalabalığa aman diye bağırdılar. Bizi izleyenler camdan bir duvara çarpmışçasına birdenbire durdular. Biri dışında, şeytan gibi bağırıp çağıran genç bir adamdı bu ve şimdi düşünüyorum da dengesiz biri olmalıydı. Ötekiler gibi duracağını hamlesini sürdürdü ve Bume'nin gömleğini tutmak üzere kollarını uzattı. Bir ıslık sesi duyuldu, yeniçerinin kılıcını çekip sonra da vurduğunu hissetmedim bile. Ayakları dibinde yatan zavallının sırtında kılıcını silip temizlediğini gördüm yalnızca. Kılıç adamın boynunun hemen altına rastlamış ve öylesine derin bir yara açılmıştı ki, omzu budanan bir dal gibi uzaklaşmıştı bedeninden. Son bir soluk bile alamamıştı. Yalnızca şimdiden hareketsiz kalan bedenin boğuk düşme sesi duyulmuştu. Uzun süre gözlerim yaraya takılı kaldım. Kapkara bir kan yükseliyordu içinden. Bir yeraltı pınarından fışkırır gibi fokur fokur kaynıyordu ve kesilmesi epeyce bir zaman aldı. Gözlerimi ayırabildiğimde kalabalık çoktan buharlaşmıştı. Yalnızca titreşen üç kişi kalmıştı sokağın ortasında. Yeniçeriler onlara öbürleri gibi kaçmama ve olan bitene açıklama buyruğunu vermişlerdi. Önce arkalarındaki yangının alevlerini sonra da yeğenimle beni gösterdiler. Ben de hemen hiçbir suçumuz olmadığını, Eflak Voyvodası'nın evine iş için gelmiş dürüst kitap tacirleri olduğumuzu ve bunun kanıtlarını gösterebileceğimizi söyledim. Suçluların bunlar olduğuna emin misiniz dedi yeniçerilerin daha yaşlı olanı. Üç mahalleli kendi kellelerini tehlikeye atmak korkusuyla ne diyeceklerini bilemediler. Sonunda içlerinden biri hepsi adına konuştu. Bize bu yabancıların sarayı ateşe verdiğini söylediler. Onları sorgulamak istediğimizde de yalnızca suçluların yapacağı gibi kaçtılar. Yanıt vermek istedim ama yeniçeriler bir hareketle beni susturdular ve Bume ile bana önlerinden yürüme emrini verdiler. Ara sıra omzumun üstünden bakıyordum. Kalabalık yeniden toplanmıştı ve bizi izliyordu. Ama bu kez saygılı bir uzaklıktan. Daha da geride alevlerin kızıllığı ve kurtarıcıların kavgaşısı seçiliyordu. Yeğenime gelince sakin bir biçimde yürüyor, ne bir kaygı ne de bir dayanışma bakışı yöneltiyordu bana. Haksız bir suçlamayla iki yeniçeri arasında Konstantinopolis sokaklarında bilinmeyen bir yazgıya doğru sürüklenen benim gibi sıradan bir ölümlünün düşeceği korkulardan çok başka şeylerle ilgili olduğuna eminim bu yüce ruhun. Eşlikçilerimiz bizi önemli biri olduğu anlaşılan Mürşid Ağa'nın konağına götürdüler. Adını hiç duymamıştım ama sözlerinden zamanında bir yeniçeri ağası olduğunu ve bu ünvanla Şam'da önemli görevlerde bulunduğunu çıkardım. Zaten bizimle de Arapça konuştu. Belli ki oldukça geç öğrenmişti Arapçayı ve çok belirgin bir Türk şivesiyle konuşuyordu. Onda ilk dikkatimi çeken şey dişleri oldu. Öylesine ince, öylesine yıpranmıştı ki bu dişler sanki simsiyah bir sıra iğne gibi duruyorlardı ağzında. Görüntü bana iğrenç geldi ama besbelli o bundan ne utanıyor ne de sıkılıyordu. Her gülümsemede dişlerini ortaya seriveriyordu ve hiç durmadan gülümsüyordu. Gerçek şu ki geri kalanıyla saygıdeğer birinin görüntüsüne sahipti. Benim gibi göbekliydi, kenarları gümüş şeritli ve lekesiz beyaz bir takkenin altından gri saçları görünüyordu. Sakalı bakımlı, tavırları sevimliydi. Yanına götürüldüğümüzde hoş geldiniz dedi. Yeniçeriler bizi bir kadıya ya da zindana götürmek yerine ona getirdiği için talihli olduğumuzu söyledi. Bu gençler çocuklarım gibidir. Bana güvenirler. Adaletli ve merhametli bir adam olduğumu bilirler. Yükseklerde, çok yükseklerde dostlarım vardır. Beni iyi anlıyor musunuz bilmiyorum. Ve hiçbir zaman ilişkilerimi bir suçsuzu mahkum ettirmek için kullanmadım. Buna karşılık zaman zaman beni acındıran bir suçluyu bağışlattığım oldu. Suçsuz olduğumuza yemin edebilirim size. Basit bir yanlış anlamı oldu. Size açıklayacağım. Duygularıma katılır gibi birkaç kez başını sallayarak dikkatli dinledi beni. Sonra da beni yatıştırdı. Saygıdeğer bir insana benziyorsunuz. Bilin ki sizin için bir dost ve koruyucu olacağım. Yalnızca halılar, örtüler ve yastıklarla döşeli geniş bir salondaydık. Çevremizde Mürşit Ağa ve bizim iki yeniçeri dışında yarım düzine daha silahlı adam vardı. Ve ansızın hepsi de ordudan ayrılmış eski askerler gibi göründü bana. Dışarıda bir karışıklık oldu. Muhafızlardan biri çıktı. Sonra da gelip birdenbire kaygılanan ev sahibimizin kulağına bir şeyler mırıldandı. Görünüşe bakılırsa yangın yayılıyor. Kurbanların sayısı belli değil. Yeniçerilerden birine döndü. Mahalleli dostlarımızı buraya getirdiğinizi gördü mü? Evet, bir iki kişi uzaktan bizi izledi. Mürşit Ağa gittikçe daha kaygılı görünüyordu. Bütün gece tetikte olmamız gerek. Hiçbiriniz uyumamalı. Ve dostlarımızın nerede olduğunu soran olursa yargılanmaları için hapishaneye götürdüğümüzü söylersiniz. Bize doğru göz kırptı, kara iğnelerini ortaya çıkardı ve güven verici bir tavırla şöyle dedi. Hiçbir şeyden korkmayın, bana güvenin, bu baldırı çıplaklar bir daha ele geçiremeyecek sizi. Sonra da adamlarından birine atıştıracak fıstık getirmesi için işaret etti. İki yeniçeri bu anı uygun bularak çekildiler. Ama bu gecelik öykümü kesmek zorundayım. Gün çok yorucuydu ve kalem elime ağır geliyor. Yarın şafakta kaldığım yerden başlarım. 28 Cumartesi günü yazıldı. Daha sonra bize yemek ve yedirdiler. Ardından da evin içinde yeğenimle benim yalnız başımıza yatabileceğimiz bir odaya çıkardılar. Uykum gelmedi. Bütün gece gözümü kırpmadım ve şafakta Mürşit Ağa beni sarsmak için üstüme eğildiğinde hala uyumamıştım. Hemen kalkmanız gerek. Oturdum. Ne oluyor? Dışarıda kalabalık toplandı. Anlaşıldığına göre mahallenin yarısı yanmış ve yüzlerce ölü varmış. Babamın mezarı üstüne yemin edip sizin burada olmadığını söyledim. Biraz daha ısrar ederlerse girip kendi bakmaları için bir ikisini içeri almak zorundayım. Sizi saklamam gerek, gelin. Yeğenimi ve beni bir koridordan geçirip bir gömme dolaba doğru götürdü. Bir anahtarla kapısını açtı. Bir iki basamak ineceksiniz. Dikkatli olun, içeride ışık yoktur. Duvara yaslanarak yavaş yavaş inin. Aşağıda küçük bir oda vardır. Elimden geldiğince çabuk yanınıza geleceğim. Dolabın kapağını kapattığını ve kilidin için anahtarı ilk kez döndürdüğünü duyduk. Aşağıya indiğimizde el yordamıyla oturacak bir yer aradık ama zemin çamurluydu ve ne bir sandalye ne de bir sehpa vardı ortalıkta. Ev sahibimizin bizi uzun bir süre bu delikte bırakmaması için dua ederek bir duvara yaslanabildim yalnızca. Bu adam bizi koruması altına almasaydı bir zindanın dibinde olacaktık şimdi dedi ansızın saatlerdir ağzını açmayan Bume. Karanlıkta gülümseyip gülümsemediğini göremiyordum. Alay etmenin tam da sırası dedim ona. Belki de Mürşit Ağa'nın bizi yem olarak kudurmuş kalabalığın önüne atmasını isterdin. Ya da ortalığı yatıştırmak için bizi hemen mahkum edecek bir kadının önüne çıkarmasını. Bu kadar nankör olma ve bu kadar kendini beğenmiş görünme. Unutma ki beni bu voyvodanın evine sen sürükledin. Bu yolculuğa da beni sen çıkardın. Aslında Cübeyl'i hiçbir zaman terk etmemeliydik biz. Onunla Arapça değil Ceneviz dilinde konuşmuştum. Doğunun terslikleriyle ne zaman karşılaşsam hep böyle gelir içimden. Önce saatler, sonra da günler geçtikçe ben de alay ettiğini düşündüğüm, nankörlükle suçladığım bu meninkinden pek de farklı olmayan sözler söylemeye başladım kendi kendime. En azından ara sıra. Çünkü geri kalan zamanda Mürşit Ağa'yı yoluma çıkartan talihime şükrediyordum. Ve sürekli olarak bu iki izlenim arasında gidip geliyordum. Zaman oluyor bu adamda akıllı uslu, saçları ağarmış önemli kişiyi görüyordum. Bizim yazgımızla yakından ilgilenen, iyiliğimizi isteyen, istemeden bir rahatsızlık verdiğinde özür dileyen kişiyi ve zaman oluyor o simsiyah yırtıcı balık ağzını görüyordum yalnızca. Zamanı uzun bulduğumda ve bizi tehdit eden tehlikeler uzaklaşmış göründüğünde ne düzeni sağlamakla görevli bir memur ne de dostumuz olan tanımadık birinin evinde böylesine kapalı kalmanın saçma olup olmadığını düşünüyordum. Bizim için neden yapıyor bunu? Neden mahalleliye giderek yetkililerle ki ilk günden bizi onlara teslim etmesi gerekirdi, arasını bozuyor. Sonra zindanın kapısını açtırıyor, bizi çağırıyor yukarıya, eve çıkartıyor, genellikle gece vakti. Kendisinin ve adamlarının yemeğini paylaşıyordu bizimle. Bizi baş köşeye oturtuyor, tavuğun ya da kuzunun en iyi parçalarını ikram ediyordu. Durumumuzun geldiği noktayı açıklamadan önce. Yazık gidiyordu, ölüm tehlikesi gittikçe yaklaşıyor. Mahalleli sürekli olarak kapımı gözlüyor. Hala benim evimde saklı olduğunuza inanmışlar bir kez. Bütün kentte yangının sorumluları aranıyor. Yetkililer suçlulara örnek bir ceza vermeye söz verdiler. Yakalanırsak gerçekten yargılanma umudumuz bile yoktu. Herkes çok öfkeliydi. Hemen o gün kazığa oturtulur ve meydanlarda sergilenirdik. Kurtarıcımızın evinde kaldığımız sürece bir tehlike yoktu. Ama orada da çok fazla kalamazdık. Bütün sırlar sonunda açığa çıkar. Zaten kadı zabıt katibini göndermişti bir inceleme için. Bir şeylerden kuşkulanıyor olmalıydı. Şimdi bu satırları titremeyen bir elle yazıyorum ama 9 gün 9 gece bir karabasan yaşadım ve o uğursuz yeğenimin varlığı hiçbir biçimde hafifletmedi umutsuzluğumu. Olay ancak dün çözüldü. Kadının her an kurallara uygun bir arama yapmaya gelebileceği korkusunu bana yaşattıktan ve bizi böyle evde tutmasının gittikçe tehlikeli hale geldiğini söyleyip durduktan sonra iyi haberi sonunda verdi ev sahibimiz. Kadı bugün beni çağırdı. Son duamı mırıldanarak gittim yanına. Sonra da sizin evimde olduğunuzu bildiğini, yeniçerilerin olan biteni itiraf ettiğini söyleyince ayaklarına kapandım ve yaşamımı bağışlaması için yalvarmaya başladım. O zaman ayağa kalkmamı iki suçsuzun savunmasını üstlenerek sergilediğim soylu davranışı onayladığını söyledi. Çünkü o da sizin suçsuz olduğunuza inanıyor. Herkes çok öfkeli olmasaydı başınız dik dışarı çıkmanızı söyleyebilirdi. Ama tedbirli olmakta yarar var. Çıkmadan önce bir izin belgesi almanız gerekecek. Yalnızca zat-ı haliniz dedim böyle bir belge verebilir onlara. Düşünmem gerek dedi ve öğleden sonra gelip kendisini görmemi istedi. Ne dersin bütün bunlara? Çok sevindiğimi ve insanı rahatlatmak için bundan daha iyi haber olamayacağını söyledim. Kadıya böylesi bir iyiliğe uygun bir armağan vermemiz gerekli. Elbette, ne kadar vermeliyiz acaba? Titizlikle düşünmelisin bunu. Bu kadı önemli biridir, gururludur ve pazarlık etmekten hoşlanmaz. Yalnızca şöyle bir bakar ona sunduğumuza. Yeterli bulursa alır ve bize izin belgesini verdirtir. Yeterli bulmazsa benim suratıma atar onu. O zaman da sen yeğenim ve ben sonsuzluğa doğru yola çıkarız hep birlikte. Yavaşça boynunun üstünde dolaştırdı elini. Önce bir yanda sonra öbüründe. Düşünmeden ben de aynı hareketi yaptım elimde. Ne kadar para vermeliydim yaşamımı kurtarmak için? Nasıl yanıtlayacaktım bu soruyu? Ötesine geçeceğime hem kendi yaşamımı hem de yeğenimin yaşamını yitirmeyi yeğleyeceğim bir miktar var mıydı? Üstümde yalnızca 4 kuruş ve 60 para var. Bunun yetersiz olduğunu biliyorum. 4,5 kuruşu yalnızca bizi korudukları ve 10 gün hizmet ettikleri için teşekkür etmek üzere benim adamlarıma dağıtmak gerekecek. Ben de bunu yapmaya niyetliydim. Sana gelince iyiliksever ev sahibim, eve döner dönmez armağanların en görkemlisini göndereceğim sana. Beni unut, hiçbir şey istemem. Burada evimdesin. Gece gündüz bir kez bile sana kesenin ağzını açtırmadım. Armağanlar almak için şu yaptığım gibi yaşamımı tehlikeye atmam ben. Seni ve yeğenini buraya kabul ettim. Çünkü ilk andan başlayarak suçsuzluğunuzdan kuşku duymadım. Başka hiçbir nedenle değil. Ve güvende olduğunuzdan emin olmadan rahat uyumayacağım. Kadıya gelince ona uygun armağanı bulmamız gerek ve en küçük bir değerlendirme yanlışı yaparsak vay halimize. Hangi yolla ödeyeceğiz ona parayı? Bir kardeşi var, saygın ve zengin bir tüccar. Onun adına bir senet yazarsın, sana belli bir miktar karşılığı mal teslim ettiğini ve borcunu bir hafta içinde ödeyeceğini söz verdiğini söylersin. Evinde bu para yoksa borç alırsın birinden. Bana borç vermeleri koşuluyla tabii. Dinle dostum, saçları beyazlanmış bir adamın öğüdünü dinle. Önce kafan omuzların üstündeyken bu kötü durumdan kurtulmaya çalış. Kimden borç alacağını sonra düşünürsün. Zaman kaybetmeyelim. Belgeyi yazmaya başlayacağım. Kağıt kalem getirin bana. Tam adımı, her zaman oturduğum yere, bu kentteki adresimi, dinimi, soyumu, sopumu, kesin mesleğimi sordu bana ve hepsini kararlı bir elle yazıya geçirdi. Yalnızca bir satırı boş bıraktı. Kaç yazayım? Duraksıyordum. Sence? Ben sana yardım edemem. Servetinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Servetim ne kadar mı? Sayılacak her şeyi sayarsan belki 250 maydin. Aşağı yukarı 3000 kuruş. Ama sorulacak soru bu mu? Onun yerine bu tür hizmetler verdiğinde kadı ne alıyor? Bunu bilmek gerekmez mi? Ne zaman aklıma bir sayı gelse boğazım daralıyor. Ya kadı hayır derse? Bir kuruş daha ekleyemez miydim? Ya da 3? Ya da 12? Ne kadar? 50 kuruş. Adam pek tatmin olmuş görünmedi. 150 yazacağım. Yazmaya koyuldu, ben de karşı çıkmadım. Sonra da tanık yerine iki adamına, bana ve yeğenime imzalattı. Şimdi her şeyin iyi gitmesi için Tanrı'ya dua edin, yoksa hepimiz ölürüz. Dün sabah erkenden Mürşit Ağa'nın konağından ayrıldık. Sokaklarda henüz kimseler yoktu ve adamları kimsenin bizi gözlemediğinden emin olduktan sonra dışarı çıktık. Biraz üstün körü yazılmış bir izin belgesi vardı elimizde ve buna göre herhangi bir sorun yaşamadan imparatorluğun her yanında yolculuk yapabilecektik. Belgenin altındaki imzadan yalnızca kadı sözcüğü okunabiliyordu. Duvarlara sürünerek Galata'daki evimize geldik. Dilenciler kadar değilse de birkaç menzil sonunda yorgun düşmüş ve yolculuğu boyunca birkaç kez ölüm tehlikesiyle karşılaşmış yolcular kadar pis ve perişan durumdaydık. İzin belgemiz olsa da bir müfreze tarafından kontrol edilmekten ve daha da çok felakete uğrayan mahallenin sakinleriyle burun buruna gelmekten korkuyorduk. Ancak eve geldikten sonra öğrendik gerçeği. Yangının hemen ertesi günü suçsuzluğumuz anlaşılmıştı. Soylu voyvoda acılar içinde ve evini kitaplarını yitirdiği için bitkin durumda olmasına karşın mahallesinin insanlarını toplamış ve bizi haksız yere suçladıklarını söylemişti. Yangına bir hizmetçinin yün halılar üstüne düşürdüğü nargile közleri neden olmuştu. Adamların birkaçında az çok yüzeysel yanıklar vardı ama kimse ölmemişti. Yeniçerilerin bizim önümüzde öldürdüğü genç kaçık dışında. Ortadan kayboluşumuza endişelenen Marta, Habib ve Hatem hemen ertesi gün haber almaya gelmişler ve doğal olarak Mürşit Ağa'nın konağına yönlendirilmişlerdi. O da bizi kalabalıktan kurtarmak için bir gece evinde yatırdığını, sonra da hemen gittiğimizi söylemiş. Belki de demiş yakalanmaktan korktukları için bir süreliğine kenti terk etmişlerdir. Bizimkiler kurtarıcımıza sıcak bir biçimde teşekkür etmişler. O da haber alır almaz ona da ulaştırmaları için söz verdirtmiş ve aramızda büyük bir dostluk olduğunu öğrenmiş. Onlar bu nazik konuşmaları yaparken Bume ve ben ayaklarının altındaki zindanda gardiyanımızın bizi kalabalığın pençesinden kurtarmaya çalıştığını sanarak çürüyormuşuz. Ona bunu ödetmezsem dedim, bana da embriyako demesinler. Parayı geri verecek ve o çürüyecek zindanda, kazığa çakılmazsa eğer. Benimkilerden hiçbiri söylediklerime karşı çıkmadı ama Hatem'le yalnız kaldığımda yalvar yakar oldu. Sevgili efendim, bu adamın peşine düşmekten vazgeçseniz iyi olur. Söz konusu bile değil. Sadrazama çıkmak gerekse çıkacağım. Bir kenar mahalle beyi kesenize el koyup özgür bırakmak için sizden 150 kuruşluk bir sene sızdırdıysa, herhangi bir sonuca ulaşmak için sadrazamın bekleme odalarında ne paralar harcamak gerekir sanıyorsunuz? Yanıt verdim. Ne ödemek gerekirse öderim ama bu adamı kazığa oturtulmuş görmek istiyorum. Hatem bana bir kez daha karşı çıkmaktan kaçındı. Önümdeki masayı temizledi, boş bir fincanı aldı, sonra da gözleri yerde çıktı. Öz saygımı incitmemesi gerektiğini biliyor. Ama o an ne yanıt verirsem vereyim, bana söylenen her sözün kafamda derin bir ız bıraktığını da biliyor. Nitekim bugün dünkü ruh hali içinde değilim. Bu kenti terk etmeden önce intikam almayı düşünmüyorum artık. Benimkileri alıp gitmek istiyorum. O lanetli kitabı da istemiyorum. Ne zaman ona yaklaşsam bir felaket oluverecek sanki. Önce yaşlı İdris, sonra Marmontel, şimdi de yangın. Bu kitabın bize getirdiği kurtuluş değil, yalnızca felaket. Ölüm, deniz kazası, yangın. İstemiyorum bütün bunları, eve gidiyorum. Marta da gecikmeden bu kenti terk etmemiz için yalvarıyor. Saraya bir daha adımını atmak istemiyor. Orada yapacağı başvuruların hiçbir işe yaramayacağından emin. Şimdi de İzmir'e gitmek istiyor. Bir zamanlar kocasının oralara yerleştiğini söylememişler miydi? Ona özgürlüğünü geri verecek kağıdı ancak oradan alabileceğine inanıyor. Olsun, ben de İzmir'e götürürüm onu. Aradığını orada bulursa birlikte Cübeyle döneriz. Orada da onunla evlenir ve evime götürürüm. Şimdiden bunun sözünü vermek istemiyorum ona. Böylesi bir yarınla aramızda daha bir sürü tuzak var. Ama gelecek yılın, ki canavarın ve önceden haber verilmiş binbir felaketin yılı olacağı söyleniyor, benim için düğün yılı olması düşüncesini içimde evirip çevirmekten hoşlanıyorum. Zamanın sonu değil, başka bir başlangıç olacak bu yıl. Defter 2. Sabetay'ın Sesi. 29 Kasım 1665, Pazar, limanda. Defterimde epeyce boş sayfa kalmıştı ama bu satırlarla limanda az önce satın aldığım başka bir defterin açılışını yapıyorum şimdi. Birincisi artık bende değil, Ağustos'tan bu yana o deftere emanet ettiklerimi düşünüyorum da onu bir daha görmeyecek olsaydım, yazmaktan aldığım tadı yitirirdim sanıyorum. Biraz da yaşamaktan aldığım tadı. Ama onu kaybetmedim. Bu sabah aceleyle çıkarken Barinelli'nin evinde bırakmak zorunda kaldım. Ve bu gece Tanrı izin verirse ona yeniden kavuşmak umudundayım. Hatem başka bir iki eşyayla birlikte onu almaya gitti. Beceriklidir, ona güvenirim. Ve şimdilik bir sürü onur kırıcı davranışla karşılaştığım bu uzun günün olaylarına dönüyorum. Kimilerini bekliyordum bunların, kimilerini beklemiyordum. Bu sabah tam bizimkilerle birlikte Pera'daki kiliseye gitmeye hazırlanıyordum ki, peşinde kalabalık eşliğiyle üst düzeyden bir Türk çıktı geldi. Ayağını yere basmadan adamlarından biriyle beni çağırdı. Mahalle sakinleri onu büyük saygıyla selamlıyor, bazıları şapkalarını çıkartıyor, sonra da ilk sokağa sapıp ortadan kayboluyorlardı. Kendimi tanıttığımda beni bineğimin üstünden Arapça selamladı, ben de yanıtladım selamını. Çoktandır tanışıyormuşuz gibi konuştu benimle, dostum ve kardeşim diye hitap etti. Ama çatık kaşlı gözleri bambaşka şeyler söylüyordu. Bir gün onu evinde ziyaret ederek onurlandırmamı istedi. Ben de nazik bir tavırla bunun beni onurlandıracağını söyledim. Kendi kendime bu adamın kim olabileceğini ve benden ne isteyebileceğini sorarken. Bunun üzerine adamlarından birini göstererek onu gelecek perşembe evine dek eşlik etmek üzere bana göndereceğini söyledi. Son günlerde başıma gelenler yüzünden kuşkuluydum ve böyle tanımadığım birinin evine gitmeye hiç niyetim yoktu. Ne yazık ki acele bir iş için perşembeden önce kenti terk etmek zorunda olduğumu ve cömert davetini bu kutlu başkente gelecek gelişim için sevinçle kabul ettiğimi söyledim. İçimden de mırıldanıyordum, pek yakında olmayacak bu diye.